Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye programında Türkiye siyasi tarihini, çok partili hayata geçiş ve Demokrat Parti'nin iktidar yıllarını, neticede 27 Mayıs darbesiyle sona erecek bu 10 yıllık çok partili hayatın Cumhuriyet dönemindeki başarılı örneğini ele aldık, konuştuk. 27 Mayıs darbesini müteakiben darbenin kendi içerisindeki anlaşmazlık noktaları, bunun yanı sıra bu anlaşmazlıkları müteakiben yaşanan tasfiyeler, ordu içerisindeki gruplaşmalar, cuntalaşmalar ve 61 Anayasası'yla yeni bir vesayet sistemi oluşturmak suretiyle demokratik yönetimi, çoğunluğu denetim altına alınacak bir anayasal mühendislik formülünden bahsettik. 61 Anayasası'yla hayata geçirilmeye çalışılan, ama bu da yeterli olmayacaktır. Anayasal mühendisliklerin yanı sıra bu bahsettiğimiz cuntalaşmalar daha sonraki yıllar boyunca, işte biz şimdi 1971'e doğru geliyoruz, 71'e doğru devam edecek. Hatta neredeyse 12 Eylül 1980 darbesine kadar bu cuntalaşma devam edecektir. Bu çok partili hayata darbeden sonra dönüş çabaları ve bunun üzerinde vesayet sisteminin yanı sıra fiilen cuntaların baskıları neticesinde oluşan problemleri ele aldık. 65'ten itibaren Adalet Partisi'nin tek başına iktidarını, 69'da bu iktidarın devam edişini, ama diğer yandan özellikle bu cuntalaşma faaliyetlerinin hem Adalet Partisi içinde, hem rejim üstünde, hem de netice itibariyle bir bütün olarak genel rejimine tesir edecek bir sonuç doğuracağı 1971 yılına doğru geliyoruz. Evet, biraz hatırlatma yapacak olursak, 65 ve 69'daki seçim başarılarına ve kalkınmadaki hem enflasyonun düşük hem de büyüme rakamının fazla oluşuna rağmen Adalet Partisi'nin bu başarıları bu cuntacı grupları ikna etmeyecektir. Bu cuntacı gruplar aynı zamanda 60'tan sonra 61 Anayasası ve çok partili hayata dönüşle yeniden teşekkür eden siyasi yelpazenin içerisinde radikal grupların, özellikle bu cuntacılarla beraber hareket etmesiyle başlayacak olan siyasi şiddet hareketlerinin de etkisiyle 1970'te ciddi bir istikrarsızlık söz konusu olacaktır. Aslında bugünden baktığımızda bu eylemlerin çok büyük eylemler olmadığını, yani rejimi değiştirecek bir eylem serisi olmadığını belki söyleyebiliriz, ama bu grupların ordu içerisindeki ilişkileri netice itibariyle 27 Mayıs darbesiyle beraber düşürülünce siyasi istikrarı sarsacaktır. Adalet Partisi'nin aynı zamanda özellikle Süleyman Demirel'in büyük grubunu yönetmedeki başarısızlıkları, sağdaki farklı grupları parti içinde tutma konusunda veya partinin içerisine çekerek buradan bir istikrar üretme çabası içerisinde olmayışı da neticede siyasi istikrarı bozacak başka gelişmeleri tetiklemiş, özellikle bu cuntacı gruplara cesaret vermiştir. Ama şunu söylemek lazım, cuntacı grupların Adalet Partisi'nin işte 70'teki Demokratik Parti ile bölünmesinden kaynaklanan belki bir cesareti var, ama onlar zaten böyle bir bölünme olmasa dahi böyle bir darbe iklimine girmiş durumdalar. İdeolojik olarak bir Arap ülkelerinde yaşanan Baasvari, işte tek partili, kendilerince devrimci bir rejim kurma kararlılığı içerisinde olan sol bir grup var. Bunu daha radikal Marksist geniş bir çevreye taşımak isteyen daha küçük gençlik grupları var ve bunlar aynı zamanda öteden beri Türkiye'de komünist hareketin içerisinde yer almış kişilerle ilişkili. Bir de bunları kullanarak 27 Mayıs vari bir darbeyle yeniden bir darbe yapmak isteyen bunlardan farklı gruplar var. Bunlar da hani saydıklarımdan ibaret değil, kendi işlerinde çok fazla miktarda fraksiyonlar, bölünmeler söz konusu. Şimdi bu hareketliliğin neticesinde aynı zamanda bu fraksiyonların, işte bu devrimci, Bağızcı veya Marksist-Leninist istikamete savrulabilecek bir darbe teşebbüsünün orduyu ve ülkeyi kötü bir noktaya götüreceğini düşünen, o yüzden de bunu zapturapt altına almak için başka bir darbe planı içerisinde olan gruplar var. Nihayetinde zaten bu grupların dediği olacak. Ordu hiyerarşisi içerisinde bu grup, önceki grupların 9 Mart 1971'de planladıkları darbeyi engelleyerek 12 Mart 1971'de bir darbenin gerçekleştiğini göreceğiz. 12 Mart darbesi olarak tarihe geçen bu darbeyle 27 Mayıs'tan sonra bahsettiğimiz Talat Aydemir darbe teşebbüsleri ve burada yine belki hani bazılarından bahsettik programımızda, ancak bahsettiklerimizle sınırlı olmayan başka darbe teşebbüsleri, işte muhtıralar vesaire gayretleri söz konusu. Bunların serisinden 27 Mayıs gibi başarılı olmuş bir 12 Mart 1971 darbesinden bahsetmeliyiz. 1971 yılı aslında dünyada Soğuk Savaş'ın devam ettiği bir yıl. Bazı 60'ının sonundan itibaren Orta Doğu'da biraz önce örneğini verdiğimiz tek partili devrimci sosyalist bir takım darbeler, Bağız rejimi diyeceğimiz darbeler gerçekleşmiş. Bu rejimler ortaya çıkmış. Bunlar devam ediyor. Orta Doğu'daki gerginlik devam ediyor. Diğer taraftan Soğuk Savaş Küba krizinden sonra bir seyir tutturmuş durumda. Vietnam'daki savaş sona ermek üzere. Avrupa Birliği'nde bir takım gelişmeler var. İşte bu iklim içerisinde Avrupa Birliği'ndeki gelişmeleri geçen hafta anlatmıştık. O zaman Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak bilinen topluluk genişleme çabası içerisinde ve Yunanistan bu genişleme çabasının içerisinde olacak. Bu takım gayretleri var ama henüz bu gayretler özellikle 74 Barış Harekatı'ndan sonra cuntacıların, albaylar cuntasının devrilmesiyle artacak. Bütün bu çerçeve içerisinde Türkiye istikrarlı bir şekilde büyürken, seçimler normal seyrinde yapılırken, siyasi yelpaze çeşitlenir, yani her türlü farklı görüş kendisini ifade edecek bir siyasi partiye, seçimlerde temsil kabiliyeti elde edecek, parlamentoya temsilci gönderebilecek, serbestçe propaganda yapabilecek bir iklime sahipken, bunlarla yetinmeyen özellikle bu radikal devrimci tonlar ve bunların ordu içerisindeki işbirlikçileri veya onları aynı zamanda kullanıp tahrik etmek isteyen unsurlar Türkiye'deki demokratik tecrübeye bir kere daha büyük bir zarar verecekler. Evet, bu genel çerçevenin ötesinde şimdi 12 Mart'ı konuşmaya devam edelim. Esasen birkaç program bunun üzerinde duracağız. Çünkü özellikle bu 27 Mayıs sonrasında yaşananlar ve 12 Mart'la karşımıza çıkan bu 9 Mart cuntası, devrimci cunta gayretleri 12 Mart darbesi ile beraber başka bir veçeye bürünecek. Bir yandan daha küçük ölçekte ordu içerisinde cuntalaşma devam edecek ama diğer yandan özellikle radikal grupların daha sonraki yıllarda kitleselleşeceği ve siyasi şiddet kullanarak tırnak içerisinde bu sefer darbe yerine devrim yaparak iktidarı ele almak isteyecekleri hareketler ortaya çıkacak. Bu meşru, legal, parlamento içinde mücadele etmek isteyen grupların da tasfiye edildiği bir süreci de beraberinde getirecektir. 12 Mart'ta zaten Milli Nizam Partisi ile beraber Türkiye İşçi Partisi'ne kapatacaktır. Ama bu 12 Mart darbesi, 9 Mart junta teşebbüsü ve ondan sonra yaşananlar da bu çizgiyi maalesef daha kalın hale getirecek ve dediğimiz gibi meşru yerine gayrimeşru mücadeleyi, şiddeti esas alan bir 70'li yıllar ortaya çıkacaktır. Bu da Türkiye'ye bir başka darbenin güzergahını hazırlayacaktır 12 Eylül 1980. Evet, 1960'lı yıllar sona erdiğinde Türkiye birçok bakımdan sıkıntılarla karşı karşıyaydı. Her şeyden önce 69 seçimlerinde tek başına iktidar olan Demokratların devamı olarak görülen Adalet Partisi kendi içerisinden bir parçalanmaya uğramış, içinden bir Demokratik Parti çıkmıştı. Kendi bütçesini reddeden bu grup daha sonra partiden ayrılarak Demokratik Parti adı altında bir parti kurmuştu. Bu Adalet Partisi'nin parçalanması anlamına geliyordu. Halbuki Adalet Partisi 1965 seçimlerinde %52,5 oy almıştı ve 69 seçimlerinde de tek başına iktidarı elde etmeyi başarmıştı. Ancak Demokratik Parti'nin ortaya çıkışı ve Adalet Partisi'nin bölünmesi siyasi istikrarsızlığın bir göstergesi oldu. Bu bölünme hükümetin meclisteki dayanağını zayıflatırken zayıf hükümetlerden yakınan kesimlerin eline de büyük bir koz vermiş oldu. Çünkü bu kesimler hızlı kalkınma adı altında cuntalaşmayı, darbeyi savunan, işte zinde güçlerin sayesinde hızlı atılımları savunan böyle bir zihniyet ortaya çıkmıştı. Bu arada 1960'lı yılların ortalarında başlayan öğrenci hareketleri 1970'lerin hemen başında nitelik değiştirmiş çeşitli gruplar silahlı eylemlere başlamışlardı. Sendikalar için hazırlanan kanun tasarısına karşı 15-16 Haziran 1975'te gerçekleştirilen işçi eylemleri de toplumsal huzursuzluğun bir göstergesi olarak kabul edildi. Bu kesimleri adeta eğer eylem yapılabilirse işçi eylemleriyle beraber devrim yapılabileceği düşüncesine götürdü. Bunun doğru olmadığını zaman içerisinde göreceğiz. Huzursuzluk Adalet Partisi'ni başından beri Demokrat Parti'nin devamı görmüş olan silahlı kuvvetler içinde de ortaya çıktı. Bunlar bu huzursuzlukları kendilerine bir yeni hareket için dayanak haline getirdiler ve böylece hükümetin de gücünü kaybettiği duygusuyla cuntalar bu bahsettiğimiz siyasi şiddet hareketine başlayan öğrenci hareketleriyle ilişkiye geçmeye, onları yönlendirmeye başladı. 1970'lerin başında silahlı kuvvetler reform taleplerini dile getirmeye başladı. Yani açıkça bu siyasete müdahale etmenin bir tezahürüydü. Kuvvet komutanları başbakana ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili siyasi mektuplar göndermeye başladılar. Bunlar kamuoyuna yansımaya başladı. Bu arada silahlı kuvvetler içindeki bir kesim milli devrimci bir gelişme stratejisi benimsemiş ve benzerlerine Mısır, Cezayir'de rastlanan sol bir askeri müdahale arayışına girmişti. Bütün bu gelişmeler karşısında Başbakan Süleyman Demirel istifa önerilerini geri çevirmiş ve güvensizlik oyu almadan hükümetten çekilmesinin söz konusu olmayacağını ifade etmişti. Bu gelişmeler karşısında Demirel de Adalet Partisi de direniyordu. Bu ortam içinde 12 Mart'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst yönetimi hükümete bir muhtıra verdi. 12 Mart muhtırası olarak anılan bu muhtırayla birlikte Türkiye'de yeni bir döneme girilmiş oldu. Muhtıra ihtar manasına geliyor, bunu ifade etmek lazım. Belki bilmeyen genç arkadaşlarımız vardır dinleyenler arasında, onu ifade etmeliyiz. Yani uyarı mektubu vermiş oldu silahlı kuvvetler hükümete. Zaten bu bile daha önce gizli kalmış buna benzer örneklerle beraber değerlendirildiğinde 27 Mayıs'ın rejimi nasıl tahrip ettiğini gözler önüne seriyor. Turayı anayasa ve hukuk devleti anlayışıyla bağdaştırmanın mümkün olmayacağını belirten Başbakan Demirel, istifa ederken Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ordunun görevini yaptığını, ana muhalefet partisi CHP'nin genel başkanı İnönü ise başbakanın istifasının demokratik bir istifa olduğunu söyledi. Muhtıra başlangıçta değişik sol çevrelerce desteklendi. Ama 12 Martçıların ilk önemli icraatlarından biri ordu içinde geniş bir tasfiye yapmak ve sol darbe hazırlıkları içinde olduğu söylenen subayları ordudan çıkartmak oldu. Böylece darbeyi başlangıçta destekleyen çevrelerin bir süre sonra darbenin kendilerine de karşı bir darbe olduğunu anladıkları döneme geçildi ve burada bir darbeye karşı muhalefet söz konusu oldu. Ama esas itibariyle darbe neticede hükümeti devirmişti. Yani Demokrat Parti geleneğine, Adalet Partisi geleneğine karşı bir darbeydi son tahlilde. Ve bunun neticeleri ilk elde hükümetin istifa etmesiyle ortaya çıktı. Bu 12 Mart'ın aynı zamanda bir takım 61 Anayasası'nın öngördüğü temel hak ve özgürlüklerle ilgili kısıtlamalar getiren olağanüstü bir ara rejime dönüştüğünü gördük. Kendisine yeni hükümet kurma görevi verilen CHP Kocaeli Milletvekili Nihat Erim partisinden istifa ettikten sonra 26 Mart'ta yeni hükümeti açıkladı. 25 kişilik kabinede 5 Adalet Partili, 3 Cumhuriyet Halk Partili, 1 Milli Güven Partili üye yer alırken kalan 14 bakan Türkiye Büyük Millet Meclisi dışından seçildi. Hükümetin TBMM dışından atanan bakanlarına büyük ümit bağlanıyor. Bu kişiler sayesinde öngörülen reformların gerçekleştirileceği düşünüyordu. Yani evet, 12 Mart özellikle dışarıdan bu reform anlayışına angaje olduklarını düşündükleri kendilerince işte devrimci, onlara yakın bir hükümet oluşturmuşlardı. Buradan hızla reformlar yapmak suretiyle siyasetin, demokrasinin başaramadığı bir şeyi kendilerinin başaracağını düşünüyorlardı. Böylece hızlı bir şekilde Türkiye'nin kalkınacağı düşüncesi içerisindeydiler. Bu zaten hani darbecilerin kendilerini meşrulaştırdıkları temel argümanlardan birisidir. Hani siyasetin, demokrasinin evrimci zaman alacak bir takım hani legal prosedürleri yerine onlar hakikati bildiklerini düşünerek hızlı bir şekilde bunu hayata geçirecekler. Yani meclis gibi, efendim medyanın tartışması gibi, siyasetin tartışması gibi şeyleri engelleyerek hızlı bir şekilde o bildikleri hakikati hayata geçirecekleri, bu yüzden de hürriyet rejiminin olmadığı bir hız kavramının olduğu, otoriter bir şekilde hakikatin hayata geçeceği bir rejim tahayyül ediyorlar. İşte her darbenin aşağı yukarı ideolojisi bu çerçevede bir renk kazanıyor. Kendi içerisinde farklı renkler olmakla birlikte ana mecrası darbelerin ideolojisinin bu oluyor. Evet, 12 Mart'ta bu istikamette gayret gösterdi. Bu programla 12 Mart'a girmiş olalım. 12 Mart'ın, 9 Mart'ın projelerini, neler yaptıklarını, o yıl içerisinde bu darbeye gidiş sürecini önümüzdeki programlarda yeniden alacağız. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına ben Deniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim.
Dünden Yarına Türkiye.